Merhabalar. Üretim Sahnesi Podcast'imizin ikinci sezon ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Esat.
Ben Taha.
Ben Mustafa.
Bugünkü konuğumuz Ahmet Fındık. Ahmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sizi kendi cümlelerinizle tanıyabilir miyiz?
Tabii. Ben 78 Eskişehir doğumluyum. Çocukluğum İzmit'te geçti. İzmit'in Körfez ilçesinde. Bütün ilkokul, ortaokul, lise öğrenim hayatım yine aynı şekilde Körfez'de geçti. Sonrasında 95 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliğini kazandım. İlk sene hazırlık okudum Maçka'da. Sonra 2000 senesinde üniversiteden mezun oldum. Mezuniyetimin hemen akabinde 2 sene kadar Opsan isimli orijinal parça sanayi açılımı olan bir firmada saç şekillendirme kalıpları üzerine tasarım mühendisi olarak başladım. Tabii aile firmasıydı. Orada birçok alanda sorumluluğum vardı. 2 sene kadar orada çalıştıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliğinde asistanlık sınavı açıldı. Müracaat ettim, kazandım. Asistanlığa başladım. Ondan sonraki hayalim de aslında akademisyen olmaktı. Master'ımı yaparken Almanya'da bir burs kazandım. Almanca öğreniyordum eş zamanlı. DAAD kurumundan kazandığım bursla 2 ay Almanca dil öğrenimi için Almanya'ya gittim. Dönüşünde Erdemir'den teklif aldım. İyi de bir teklifti. Bir de sanayide çok sevmiştim çalışmayı Opsan'da. Sonrasında üniversiteden asistanlık görevimden ayrıldım ve Erdemir'de çalışmaya devam ettim. Bu zamanda master'ımı da bitirdim. Sonra bir sene kadar çalıştıktan sonra, orada bakım mühendisi olarak çalıştıktan sonra askere gittim. Döndüm. Aslan Alüminyum'da bu sefer yine bakım mühendisi olarak çalıştım. 2006'da da TEİ'de tasarım mühendisi olarak çalışmaya başladım. O tarih itibariyle havacılık serüvenim başladı. 2 sene kadar TEİ'de çalıştıktan sonra Türkiye Teknoloji Merkezi'nin kurulumunda görev aldım. 10 sene kadar orada görev yaptım. Bu süreçte hem TEİ'nin hem de GE'nin çalışanı oldum. Orada mühendis, lider ve müdür pozisyonlarında bulundum. Daha sonra 5 yıl önce yani TEİ'de tasarım mühendisi direktörü olarak tekrar TEİ'ye geri döndüm. 5 yıldır da burada çalışıyorum. Evliyim, 3 oğlum var. 12, 8 ve 5 yaşlarında 3 oğlum var. Şimdilik bu kadar. Sorularınıza göre daha fazla detay verebilirim.
Çok teşekkür ederiz Ahmet abi. Biz sizin tabii aslında değinmiş olduğunuz ama öncelikle eğitim hayatınızdan başlamak istiyoruz. Eğitim hayatınızda bugün işte bazı öğrenciler kulüp etkinliklerinde veya teknik takımlarda vesaire farklı noktalarda aktif olabiliyorlar. Sizin o gün imkanlar ne durumdaydı? İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, Türkiye'de siz nasıl bir eğitim hayatınızda önemli köşe taşlarını atlattınız? Bunu sormak isteriz.
Şimdi bizim mezun olduğumuz yıllarla şu an arasında çok ciddi fark var. Özellikle teknoloji alanında biliyorsunuz çok fazla imkan ve olanak var. Ben ilk kez bilgisayarla aslında üniversitede tanışmıştım. İTÜ'nün laboratuvarında ilk kez bilgisayara dokunmuştum. Hatta şöyle, o zaman bilgisayara dokunduğumda Windows henüz yoktu. Bir kursa gitmiştim çünkü İzmit'te. O kursta DOS ortamında işte bilgisayarı nasıl öğrenirim derken çok hızlı bir şekilde Windows 95 çıktı. O sene galiba içiye internet de gelmeye başladı. Ondan sonra arka arkaya işte Windows 3.1, 95 derken aslında teknoloji hızlı bir şekilde eğilmeye başladı. Cep telefonları da bizim mezuniyet yıllarımızın sonlarında çıktı. Şimdi benim işte 5 yaşındaki oğlum teknolojiyle çok haşır neşir ama bizim o dönemlerde işte dediğim gibi küçük yaşlarda çok fazla teknolojik imkanlarımız yoktu. Üniversite yıllarında da hani daha çok biz kütüphaneye gider, kütüphanedeki kaynakları kullanırdık veya işte kantinde arkadaşlarla birlikte çalışırdık kafa kafaya verip. Keyifli zamanlardı. Ama bugün baktığımızda tabii dijital bir dünyada yaşıyoruz. Cep telefonları var, internet var. İnsanlar bilgiye çok hızlı ulaşabiliyor. Bir de son yıllarda bu anlamda hani eskiden uluslararası aktiviteler vardı. Belki işte öğrenci arkadaşlar oralara gitme fırsatı yakalayıp gidiyorlardı yurt dışında. Şimdi teknofestlerle ve bu tarz organizasyonlarla Türkiye'de de bunlar yaygınlaşmaya başladı. Hem yurt içi hem yurt dışında öğrenci arkadaşlar gördüğüm kadarıyla çok daha aktifler. Bizim üniversite yıllarımızda da kulüpler vardı. Hatta Genç Mühendisler diye bir kulüp vardı. O zaman büyük ihtimalle yoktur şu anda. O kulübün başkanlığını da yapmıştım ben uzun bir süre. Böyle aktif olmayı, arkadaşlarla birlikte vakit geçirmeyi seviyordum. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla daha profesyonel arkadaşlar, daha fazla imkan var. Okullar da destekliyor. teknolojinin imkanlarını da kullanarak daha fazla kitlelere ulaşabiliyorlar. İşte böyle uzaktan mesela fırsatları da değerlendiriyorlar. Şu anda daha fazla imkan olduğunu ve bunun da yeni neslin çok daha iyi kullandığını görüyorum. Biz bu anlamda belki birazcık daha sınırlı imkanlar nedeniyle, belki ufkumuzun, vizyonumuzun biraz daha az olması nedeniyle daha az aktivite yapabiliyorduk veya daha sınırlı aktiviteler yapabiliyorduk. Ama şu an nesil hem daha şanslı hem de bunu iyi kullanıyor. Yani çünkü o hani şöyle çok meşhur bir söz var işte dijital göçmen ve dijital yerli diye. Biz biraz dijital göçmen gibi olduk. Çünkü doğduğumuz ortam teknolojinin olduğu bir ortam değildi. Ama şu anda doğan insanlar bu dijital dünyanın içine doğdukları için dijital yerli deniyor onlara ve onlar bu imkanları daha küçük yaşlardan itibaren daha iyi öğreniyor ve kullanıyorlar.
Çok güzel, teşekkür ederiz. Sormak istediğim soru şu. Opsan'da tasarım mühendisi olarak çalıştıktan sonra asistanlığa geçişinizdeki motivasyon ne oldu ve ardından daha sonra neden bu yönde devam edip akademide devam edip kalmadınız? Onun yerine sanayiye geçtiniz diye soracaktım.
Güzel bir soru. Aslında benim mezun olduğum dönem 2000 senesinde Türkiye'de ekonomik anlamda adı konulmamış ciddi bir kriz vardı. Tam da rahmetli Bülent Ecevit'in, o zaman Cumhurbaşkanı olan Ahmet Necdet Sezer'e bir anayasa kitapçığı fırlatmasıyla doruğa çıktı. O gün dolarda bir devalüasyon oldu. Ama onun öncesinde de zaten koalisyon hükümeti dönemiydi ve bayağı ciddi ekonomik anlamda sıkıntılar da vardı. Bizim mezuniyet yıllarımıza denk geldi. Açıkçası okuldan mezun olduğumda ben şöyle bir motivasyondaydım. İşte İTÜ'yü bitirdim. İTÜ Makina çok güzel bir okul. Hani birçok yere rahatlıkla işe gireceğim gibi düşünüyordum. Ama bir 6-7 ay kadar birkaç ayı bunun işte okul yeni bitmiş. 5 yıllık bir maratondan çıkmışım. Hatta lise, ortaokul, ilkokul dersek yani belki de toplamda 17 yıllık bir eğitim dönemi sonuydu. Birkaç ay hani yazın arkadaşlarla vesaire vakit geçirmekle geçti. 2-3 ay. Ama ondan sonra tabii iş arayışı başladı. Bir 3-4 ay geçti, iş bulamadım. Askere gitmek gibi bir düşüncem olmaya başladı sırada. Şu an Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mekatronik bölümünün hem kurucusu hem de başkanı olan Haydar Hocam bana Opsan'ı önerdi. Opsan'da kendisi de danışmanlık yapıyordu o dönemde. Sonrasında benim Opsan maceram başladı. Tabii Opsan bir aile firması, bir KOBİ denebilir. 250 kişiydik biz o dönemde çalışırken. Yani bir Ar-Ge'miz vardı. Toplamda işte 5 mühendislik orada tasarım işleri yapıyorduk. Büyük OEM'lere işte Ford'a, Renault'a, Toyota'ya gibi saç şekillendirme kalıplarının tasarımı, imalatı, montajı, işte onların preslerde basılması gibi aktivitelerdi. Şimdi Opsan gibi bir firma çok öğretici bir firma. Çünkü az sayıda mühendis çalışıyor, her şeyden sorumlusunuz. Ben aslında üniversiteden sonra insanların böyle firmalarda çalışmalarını arzu ederim. Yani belki birkaç yılda olsa. Çünkü burada size bütün süreci deneme fırsatı verilmiş oluyor. Sınırlı imkanlar olduğu için, az sayıda mühendis olduğu için siz orada hem tasarım yapıyorsunuz, hem imalat, hem tedarik, hem işte alıştırma, işte müşteri ilişkisi vesaire. Aslında bütün o süreci baştan sona görebildiğiniz bir yer. Ama dezavantajı ne peki? Bir, çok çalışıyorsunuz sınırlı insan olduğu için. İki, az ücret alıyorsunuz. Yani kurumsal firmaların bugün verdiği ücretlerin çok çok azı. Yani benim o dönem aldığım ücret 3-4 kat daha düşüktü. Yani bir işte Arçelik'te, bir Ford'da veya bir bunun gibi benzeri işte TEİ gibi firmalarda çalışanların ücretlerine göre. Dolayısıyla çok da fazla orada... Yani duramazdım diye düşünüyorum. Evet, öğreticilik boyutu çok fazla ama bir yandan da işte hayatımı daha iyi idame ettirmek, hayat standartımı yükseltmek adına bir arayışım olması lazımdı. Piyasa henüz durulmamıştı. Bunun ne kadar uzun süreceği veya kısa süreceğiyle ilgili de bir fikrim yoktu. Ben bu dönemde hani kriz dönemlerinin insanın kendine yatırım yapabileceği iyi zamanlar olduğunu düşünüyorum ve İTÜ'de asistanlık sınavı açıldığını duyunca başvurdum. Ve aslında ondan sonraki hayalim de şeydi, yani İTÜ'de master'ımı tamamlayıp yurt dışında da doktora yapmaktı. Öyle bir motivasyonla girdim üniversiteye. Üniversiteye girdikten sonra açıkçası yani tekrar piyasaya dönmek yani gibi bir şeyim yoktu, düşüncem yoktu ki zaten böyle bir başvurum da yoktu. Ama o dönem işte ailemin de ekonomik anlamda desteği ihtiyacı vardı. Benim de yani daha iyi para kazanmak gibi bir motivasyonum vardı. O sırada Erdemir'den teklif geldi. Aslında çok sevdiğim üniversitemden ve akademik süreçten biraz daha ekonomik zorluklar nedeniyle, ekonomik anlamda fırsatları değerlendirmek niyetiyle ayrıldım. Bir diğer motivasyonum da şeydi aslında, şimdi Opsan'da çok hareketli bir dünya görmüştüm. O hareketli yapı üniversitelerde o kadar olmayabiliyor. Şimdi belki imkanlar daha fazla olabilir üniversitelerde ama bizim dönemimizde hani böyle çok sanayide deneyimlediğimiz kadar hızlı bir dünya olmuyordu maalesef. Ama orada da çok şeyler öğrenmiştim. Tabii Ahmet Aran gibi çok değerli bir profesörle çalıştım. İşte Haydar Livatyalı gibi yine çok değerli bir profesörle çalıştım. O dönemde İTÜ'nün eski hocalarının hepsiyle çalışma fırsatları da buldum. Öğreticiydi ama dediğim gibi daha çok ekonomik nedenler ve sanayinin daha hızlı olan o dinamik yapısı beni tekrar sanayiye yönelmeye itti. Yani Erdemir'den tabii böyle bir teklif gelmeseydi, böyle bir fırsat olmasaydı belki bu süreç başka şekilde de ilerleyebilirdi. Ama nasip kısmet. Ondan sonra da bir daha hep sanayide olmaya devam ettim.
Teşekkürler.
Abi peki sen şu an bulunduğun konum itibariyle sanayinin hem sivil sanayi hem askeri sanayi, savunma sanayi kalbindesin. Çünkü motor üretiyorsunuz. Peki biz Türkiye olarak şu an ya da özelde TEİ olarak motor üretiminde ne noktadayız? Nereye doğru gidiyoruz?
Şimdi motor üretimi dediğimiz zaman yani bu aslında çok disipliner bir şey. Çok fazla disiplinin bir arada olduğu bir konu. Sadece makine mühendislerinin de olduğu bir alan değil. Hani gerçekten Türkiye'de mühendislik alanındaki hemen hemen birçok bölümden arkadaşla birlikte tasarlamaya çalıştığımız bir süreç. Hani burada baktığımız zaman uçak mühendisleri, malzeme mühendisleri, işte makine mühendisleri, havacılık mühendisleri, metalürji mühendisleri, elektronik, bilgisayar, yazılım. O kadar çok alandan arkadaş var ki. Şimdi motor tasarımı dediğimiz zaman aslında bunun birçok faktör var bunun yapılmasında. Şimdi en önce insan kaynağı geliyor. Bir kere nitelikli insan kaynağının olması lazım. Şimdi çok sayıda genç mühendisimiz var. Çok da hevesliler, çok da motiveler. Ama onları yetiştirecek insanlara da ihtiyaç var. Türkiye'de bu anlamda birçok firmamız, işte TAİ, Roketsan, Aselsan, savunma ve havacılık sektöründeki firmalar buralara çok ciddi yatırım yaptılar belki. Ama motor tarafını dediğimiz zaman motorda hani bizden önce, TAİ'den önce çok fazla bu alanda çalışmış firma yok maalesef. Biz öncelikle insan kaynağına ciddi anlamda ihtiyaç duyuyoruz. Şu anda tecrübeli arkadaşlarımız var, 15-20 yıllık tecrübeli mühendislerimiz var. Bunlar sayesinde gençlerimizi de yetiştirmeye çalışıyoruz. İkinci bir faktör altyapı. Yani motor tasarımı dediğimiz zaman hem tasarımın doğrulanmasıyla ilgili işte yapısal rigler de gerekiyor. Aynı zamanda performans rigleri, aero rigler gerekiyor. Bunların bir kısmı geliştirmede, bir kısmı da sertifikasyon süreçlerinde size lazım. Bu altyapılar aslında bizim bu motor geliştirme sürecinde aynı zamanda yürüttüğümüz süreçler. Şu ana kadar hizmet alımlarıyla ilerledik yurt dışından ama aynı zamanda TEİ'de de bu yapıları kurmaya çalışıyoruz. Hem devletimizin desteğiyle hem de yönetimimizin bize verdiği yine destekle. Üçüncü bir konu aslında alt yükleniciler. Yani motor dediğimiz zaman bunun çalışabilmesi için çok fazla sayıda aslında aksesuar dediğimiz ekipmanlar da rol oynuyor. İşte pompalar, yakıt pompaları, yağ pompaları, tanklar, işte sensörler, valfler gibi birçok dişi kutusu gibi. Bu anlamda da Türkiye'de aslında biz bu motor sürecine başlamadan önce çok fazla firma yoktu. Yani bunları da yapmış da değildi. Hani havacılık standartlarında bu işleri yapmak biraz zor. Yani otomotivde evet beyaz eşyada birçok belki ürün yapılıyor. Ama otomotiv standartında veya beyaz eşya standartında olduğundan daha fazla zorluklara sahip bu süreç. Özellikle toleranslar anlamında, özellikle kalite anlamında gerçekten zorlayıcı şartlar var. Uymamız gereken uluslararası regülasyonlar var. Dolayısıyla üçüncü konu bu alt yüklenicilerin geliştirilmesi ve ekosistemin oluşturulması konusu ki hakikaten zorlu bir süreç. Çünkü motor tasarımı denince insanların aklında ne var bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Mesela bugün baktım, bugün dünyanın en gelişmiş motorlarından biri olarak lanse edilen F-135 motoru, Pratt'in geliştirdiği. Baktığımız zaman F-119 motorun üzerine kurulmuş. F-119 motoru 1986'da başlamış. İşte 2000'li yıllarda bitmiş. Bir 15 yıllık serüveni var. Bunun üzerine bir 15 yıla yakında aslında F-135 geliştirmiş. Yani 30 yıllık bir geçmişi var. Yani 30 yılda bir motor bu şekilde ortaya çıkmış. Yani arkada yüz binlerce saat yer testi ve uçuş testi var. Çok yetkin insanlarla yapılmış bir süreç. Bugün motor tasarımı dediğimiz zaman aslında 10 yıllardan konuşuyor OEM'ler ama biz tabii savunma sanayinde çok hızlı yürütmeye çalışıyoruz bunları. Dolayısıyla bizim hedeflerimiz bu 10 yılların daha altında süreçlerde bunları yapabilmek. Bu anlamda nereye geldik derseniz biz özellikle insansız hava araçları motorları olan içten yanmalı motorlarda fena değiliz. Gerçekten güzel bir noktaya geldik. Genel müdürümüz de basına verdiği demeçlerde bununla ilgili zaten bahsetti. İnternet sitemizde de yaptığımız çalışmalar var. Buralardan bakıldığında içten yanmalı PD-170 motorumuz mesela bugün seri imalat sürecine geçti. Yer testleri, uçuş testleri yapabildi. Kalifikasyonu tamamladı. Orada çok iyi bir yerdeyiz. Türbinli motorlara geldiğimiz noktada da işte yine internette basında görebileceğiniz üzere ciddi anlamda prototipler yapıp bunları test edebildik. Burada iyi noktalara da varabildik. Hani çok detaylı bilgi veremiyorum savunma sanayindeki süreçlerle ilgili ama bugün tasarım anlamında bir noktaya geldik. Üretimde zaten çok iyi bir noktadaydı bugüne kadar ve bundan sonra da iyi olmaya devam edecek. Yani uluslararası standartlarda üretim yapan güçlü bir altyapı var burada. İyi bir üretim ekibi var, iyi bir kalite ekibi var. Ciddi sertifikasyonlar var. Yani havacılıkta bir şirketin sahip olabileceği bütün sertifikasyonlar fazlasıyla var. Yine iyi bir montaj test ekibi var. Dolayısıyla buralar bizim zaten güçlü kaslarımız. Tasarımda da hani gerçekten T'yi 10 yıldır ciddi bir atak içerisinde ve aslında geldiğimiz nokta itibariyle fena bir yerde değiliz. Yakın zamanda da inşallah türbinli motorlarımızı da sahada görürüz diye umuyorum.
Abi çok teşekkürler. Bizi aydınlattınız. T'nin motor üretimi hakkında. Motor üretmenin piston ve silindirden ya da kompresör ve türbinden ibaret olmadığını, geniş birikim isteyen, tecrübe isteyen bir şey olduğunu bir kez de sizin ağzınızdan duyduk. Bu açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum. Ancak Ar-Ge'de çalışmak isteyen mühendis gençlere, şu an okuyan kardeşlerimize neler önerirsiniz Ar-Ge disiplinine sahip olabilmeleri açısından? Çünkü eğitim sürecinde üniversitelerde öğrencilere Ar-Ge'ye yönelik herhangi bir bilgilendirme gerek teorik ve gerek pratik yapılmıyor maalesef. Bu öğrenciler de geldiğinde firmanıza, Ar-Ge firmalarına ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar ilk etapta Ar-Ge yapmakta, araştırma, inceleme yapmakta? Onlara neler tavsiye edersiniz bu konuda?
Şimdi öncelikle bir kavram kargaşası olabiliyor zaman zaman. Onun netleşmesi adına şunu söyleyebilirim. Şimdi Ar-Ge ve Ür-Ge birbirinden farklı aslında iki süreç. Yani kabaca Ar-Ge biraz daha böyle sizin bir teknolojiyi TRL 1'den 5'e kadar geliştirme süreciniz. Ür-Ge'de o 5'ten alıp 9'a kadar götürme süreciniz diye tanımlayabiliriz en kaba tabiriyle. Şimdi Ar-Ge ve Ür-Ge aslında birbirini takip eden süreçler olması lazım idealde. Yani önce bir Ar-Ge faaliyetiyle bir teknolojiyi geliştirmeniz, onu demonstre etmeniz, onu valide etmeniz. Ondan sonra da onu bir ürüne adapte etmeniz, bir üründe kullanmanız gibi iki ayrı süreci bir arada yönetebilmek gerekiyor. Şimdi tabii Ar-Ge dediğimiz zaman hani günün sonunda bir şey de çıkmayabilir. Çok güzel şeyler de çıkabilir ve ciddi yatırımlar, ciddi emekler gerektirir. Ür-Ge dediğimiz zaman aslında o doğrulanmış ürünlerin, doğrulanmış teknolojilerin en azından teknoloji level'da getirip bir üründe hep birlikte kullanılması. Yani burada da tabii ciddi bir sistem mühendisliği söz konusu. Çok da kritik bir konu. Bu kavramlar tabii hani bizim hem de pratikte biraz karışık yürüyor. Biz teknolojide hızlı ilerleyebilmek adına bunları birbirine çok böyle girift bir şekilde kullanıyoruz. Normalde Ür-Ge sürecinin içerisinde bir yandan Ar-Ge yapmaya çalışıyoruz. Bunun tabii bir takım riskleri oluyor. Hani henüz teknoloji seviyesinde doğrulamamış bir şeyi ürün seviyesinde kullanmak gibi. Önce bunun altını bir çizmek isterim. Çünkü bazen şöyle bir şey oluyor. Yani Ar-Ge yapmıyoruz düşüncesi olabiliyor arkadaşlarda. Bazen işte yeterince oraya zaman ayıramıyoruz düşüncesi oluyor. Haklılar da. Ama günün sonunda şirketlerin ayakta kalabilmesi için ürünleri çıkarabilmesi lazım. Ürünleri çıkarıp satabilmesi lazım. Dünya çok rekabetçi artık. Yani tabii savunma sanayi sadece rekabet üzerine değil, aynı zamanda strateji üzerine de kurulu. Bu anlamda hani bizim bu Ar-Ge ve Ür-Ge'yi belki ileride daha profesyonelce ikisini ayrı ayrı süreçler içerisinde yönetebilmek için zamanlarımız, bütçelerimiz ve süreçlerimiz olur. Ama bugün itibariyle dediğim gibi biraz daha iç içe yönetmeye çalıştığımız süreçler. Şimdi soruya gelirsek gençlere ne öneririz, neler yapılmalı diye. Bir kere şu var, Şimdi herkes önce Ar-Ge'den başlamak istiyor ama ben kendi serüvenimi de anlattığım gibi aslında önce bir miktar sahada olmanın ben faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü günün sonunda tasarladığınız şeyin üretilebilir, monte edilebilir, test edilebilir olması lazım. Yani çünkü o bir ürün olduğunda birçok komponentten, birçok modülden oluşabiliyor. Bu anlamda üretilebilir bir şey tasarlayamadığınızda, tabii bugün konvansiyonel yöntemlerin dışında çok ciddi imalat yöntemleri var. Yani baktığımız zaman katmanlı imalat bunlardan bir tanesi mesela. Eskiden konvansiyonel yöntemlerle yapamadığınız, üretemediğiniz parçaları bugün katmanlı imalatla üretebiliyorsunuz. Tabii hala geliştirilmesi gereken yönleri çok fazla ve hızlı da gelişen bir alan. Ama ister katmanlı imalatla olsun, ister normal konvansiyonel yollarla, işte frezeleme, tornalama gibi yöntemlerle olsun, aslına bakarsanız üretilebilirlik bir tasarım süreci için önemli bir nokta. Çünkü tasarladığınız ama üretemiyorsanız günün sonunda o tasarıma tekrar geri dönmeniz, tekrar değiştirmeniz gerekebiliyor ki bunlar da ciddi zamanlar ve maliyetler demek oluyor. Aynı şekilde üretilebilirlik kadar o komponentlerin bir araya gelmesi de çok önemli. O komponentlerin bir arada uyum içinde çalışması önemli. İşte biraz önce dediğim gibi sistem mühendisi burada ciddi bir rol oynuyor. Arayüz yönetimi önemli bir rol oynuyor. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında sahada üretim yöntemlerinin ne olduğunu, nasıl ölçüldüğünü, nasıl kalite süreçlerinden geçtiğini önce görerek Ar-Ge tarafına yönelmeyi tavsiye ederim. Öncelikle arkadaşlara tavsiye edeceğim şey bu olur. Buradan belki başlanabilir diye düşünüyorum. İkincisi şu, şimdi üretimde daha hızlı oluyor. Özellikle otomotiv ve beyaz eşyada böyle banttan sürekli akan her gün belki bazen bazı ürünlerde saniyeler seviyesinde deliver ettiğiniz ürünler olabiliyor. Ama Ar-Ge dediğimiz bir maraton. Yani ben onu çok kullanırım. Hani bir maraton ve sizin orada sabırlı olmanız gerekiyor. Yani bugün sanırım bir Ar-Ge süreci birkaç yıldan başlayıp 10 yıllar mertebesine kadar sürer. Dolayısıyla bizim o konuda ürüne döndürebileceğimiz zamana kadar geçen süre belki 5-10 yıl olacak. Ve bu da bizim kariyerimizin 10 yıl dediğimizde 3'te 1'ine denk geliyor belki bir ürünü görebilmek anlamında, özellikle havacılıktan bahsediyorum. Burada bir sabırlı olmak gerekiyor. Yani o anlamda sabrı sonuna kadar muhafaza etmek gerekiyor, pes etmemek gerekiyor. Bir başka konu da hani Ar-Ge alanında çalışacak arkadaşların uzmanlıklarını derinleştirmesi gerekiyor. Yani hani bir şeyi bir kere yaptığınız zaman o anlamda uzman olamıyorsunuz. Bir gün bir arkadaşım söylemişti işte uzmanlığı tarif ederken dar bir alanda yapılabilecek tüm hataları yapmak diye. Dolayısıyla aslında yapılabilecek tüm hataları yapacak kadar vakit harcamanız lazım ki o alanın uzmanı olabilirsiniz. Bu sabır bence kısmı çok önemli. Çok çalışmak demeyeceğim çünkü bence çok çalışmayı daha iyi yönetebileceğimiz bir noktaya getirmemiz lazım. Yani daha efektif, daha verimli. Hani Batı toplumları baktığımız zaman iş yaşam dengesini koruyarak ama çok efektif, çok verimli çalışarak çıktılar üretebiliyor. Biz ise onu birazcık farklı yorumluyoruz. Çok çalışarak yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki çok çalışmak hani yeri ve zamanı geldiğinde önemli ama verimli ve etkin çalışmak çok daha bence kıymetli. Burada benim arkadaşlara önereceğim şeyler dediğim gibi daha çok sabırlı olmak, bir alanda uzmanlaşmak, eğer Ar-Ge tarafında ilerlemek istiyorlarsa. Son olarak işin fiziği var bir de. Yani bugün tool'lar çok var etrafta, çok sayıda tool var. Bu tool'lardan bahsettiğim şeyler yazılımlar aslında. Ama biz bekliyoruz ki tool'lar her şeyi çözsün, her şeyi yapsın. Aslında daha çok süreçler, daha çok işin fiziği önemli. Eğer siz işin fiziğini bilmiyorsanız, ona bir metot geliştirmediyseniz, bir metodolojiniz yoksa tool tek başına sizin için hiçbir şey yapmaz. Ama bunları yaptıktan sonra tool'lar yani ANSYS gibi, UG gibi, CATIA gibi ve benzeri tool'lar sizin hayatınızı kolaylaştırır, hızlı yapmanızı sağlar, daha fine sonuçlar elde etmenizi sağlar. Bu da sizin daha belki testle doğrulamanızı sağlayacaktır ki bunların hepsi hem zaman hem de maliyet anlamında size geri döner. Ama bütün bunlardan önce işin fiziğini bilmek gerekir. Yani bundan 70 yıl önce yapılan motorlarda belki bugünkü tool'ların hiçbiri yoktu. Ama işin fiziğini iyi bilen mühendisler vardı. O mühendisler sayesinde de uçaklar, uçak motorları yapılabildi ve uçtular. Dolayısıyla dün fizik neyse, ne kadar önemliyse bugün de o kadar önemli diye düşünüyorum. Bu anlamda da hani genç arkadaşlarımız okulda öğrendiklerini gerçekten özümsemesi ve onu pratikte nasıl kullanacağıyla ilgili tecrübe edinmesi önemlidir diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederiz. Az önce siz bahsini ederken yeni çalışan kişilerin biraz daha sahada olmasının öneminden dem vurdunuz. İmalat noktasında aslında benim bir soru sormak istiyorum. Hı hı. Makine mühendisi kıyasla imalat mühendisliği öğrencisi olduğum için bu biraz daha ilgimi çeken bir alan. Tabii ki çalıştığınız kurumun çok saygın projeleri var. Biz bunların detaylarını sormak istemiyoruz. Ancak benim dikkat ettiğim şey TEİ'nin üretmiş olduğu bazı ürünlerde, mesela türbin kanatçıkları gibi, nasıl imal edildiğini benim aklımda almadığı parçalar oluyor açıkçası. Yani Türkiye'de evet imalat üzerine çalışan çok kişi var ama ileri imalat teknolojilerinde veya gerçek manada katma değerli ürün imalatı noktasında bazen zayıf olduğumuzu düşünüyorum. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Bunu sormak isterim.
Şimdi bu soruya cevap vermeden önce aslında şunu söylemek isterim. Bizim hayattaki en büyük sınırlarımız kendimize koyduğumuz sınırlar. Yani bilinçaltımızda oluşturduğumuz sınırlar. Yani biz yapamayız ya da burada yapılmaz, bu şirkette bu iş olmaz gibi, bu ülkede olmaz. İşte Batı yapıyor, şurası yapıyor, biz yapamayız. Bence bir kere önce bunu kırmalıyız. Yani önce aklımızda, kafamızda bunu kırmadan başladığımızda zaten baştan başarısız oluyoruz. Şimdi daha önce yurt dışında gidip geldiğimde, oradaki yabancı mühendislerle çalıştığımda bende ciddi bir hayranlık oluşmuştu. Yani hakikaten çok değerli, çok alanında tecrübeli insanlarla çalışma imkanı, fırsatı buldum çalıştığım şirketler sayesinde. O zaman onlarla ilk çalıştığım zaman hep şeyi düşünüyordum. Yani bu insanlar hakikaten çok olağanüstü eğitimlerden geçiyor. Çok zeki insanlar. İşte çok çalışıyorlar. Ama sonrasında şunu gördüm. Aslında bundan ziyade bir kere her şeyden önce bir disiplinleri var. Yani çok ciddi bir disiplin var. İşte biraz önce özellikle vurguladığım etkin ve verimli çalışma konusunda da iyi eğitiliyorlar. Bence aileden itibaren iyi bir disiplinden, iyi bir eğitimden geçiyorlar. Sonrasında da aslında süreci parçalara bölüyorlar ve herkes kendi rolünü çok iyi oynuyor. Ve bunu bir araya getirip birleştirdiklerinde, entegre ettiklerinde de ortaya güzel sonuçlar çıkıyor. Öncelikle yapabileceklerinin sınırlarını iyi belirliyorlar, iyi planlama yapıyorlar ve bu planlamalara sadık kalarak günün sonunda da iyi sonuçlara ulaşıyorlar. Şimdi ben dışında çok fazla sayıda Türk mühendisin ne kadar güzel işler yaptığını şahit oldum çoğu zaman. Sizler de oluyorsunuzdur zaten. Hani Türkiye'den bakıyorsunuz, bazı zamanında mühendisler, doktorlar yurt dışına yerleşmiş. Oralarda çok güzel sonuçlar elde ediyorlar ve gurur kaynağı olabiliyorlar. Buradan aldıkları eğitimlerle oradan aldıkları imkanları birleştirdiklerinde neler ortaya çıkarabildiklerini görüyoruz. Dolayısıyla ben Türkiye'de çok iyi üniversiteler olduğunu, hala çok iyi eğitimler alınabildiğini düşünüyorum. Çünkü gerek daha önceki iş yerimde Cİ'de, gerek TEİ'de çok iyi mühendislerle çalışma imkanı buldum. Gerçekten ülkemizde iyi arkadaşlar, iyi yetişmiş mühendisler var. Bu mühendis arkadaşlar zaten maalesef yurt dışından iyi teklifler alıp gidebiliyorlar ve bir beyin göçü gerçekleşebiliyor. Üzücü bu durum tabii ki. Ama bir yanıyla baktığımız zaman bizim de aslında yapamayacağımız bir şey olmadığını gösteren bir gösterge diye düşünüyorum. İmkanlar verildiğinde, bu imkanlar doğru kullanıldığında Türk mühendisinin bunu burada yapmasının da önünde bir engel yok. Şimdi örneğe gelirsek, imalat mühendisliği ile ilgili TEİ'de biz mesela katmanlı imalatta çok ciddi mesafe kaydettik. Yani TEİ'nin katmanlı imalat altyapısının son 5 yıl, 7 yılda belki işte geliştirmeye çalıştık. Burada makine altyapısı oluşturduk. Bu makine altyapısında çok kıymetli, değerli arkadaşlarımız, mühendislerimizle birlikte birçok havacılıkta kullanılacak, kullanılması gereken malzemelerle, tozlarla motor parçaları ürettik ve bunları motor testlerinde kullanabildik. Yani mesela katmanlı imalat son teknolojilerden biri olmasına rağmen biz bunu böyle çok yüksek hızlarda ve yüksek sıcaklıklarda çalışan motor parçalarını kullanabildik. Bunu sadece tasarım bazında, hani sadece kağıt üstünde değil, tasarladığımız o ürünleri üretebildik. Gerçekten de uluslararası standartlarda üretebildik. Çünkü bizim burada ciddi uluslararası sertifikalarımız var. Yani bunları yapabilmek anlamında çok iyi bir malzeme laboratuvarımız var. Mesela bu malzeme laboratuvarında yaptığımız ürünleri test edebiliyoruz. Hem de NETCAP sertifikasıyla yapıyoruz bunları. Dolayısıyla hani gerçekten uluslararası standartta bunu yapabildik. Şeye gelirsek, türbin kanatçının mesela tek kristal dökümüne bundan 5-6 sene önce ya nasıl olur, yapılabilir mi Türkiye'de dediğimiz bir süreçken TÜBİTAK'taki, TÜBİTAK MAM'daki çok değerli hocalarımız, mühendis arkadaşlarımızla birlikte bunu da gerçekleştirebildik. Yani bugün tek kristal bilet dökümü, türbin kanadı dökümü yapabiliyoruz. Hatta bunu burada motorumuzda da kullanabiliyoruz. Bence bu çok önemli bir başarı ve çok önemli bir ilerleme. Zaten TEİ'nin çalıştığı alanda çok fazla uluslararası standartta özel prosesler var. Bu prosesleri de biz yıllardır yapabiliyoruz. Dolayısıyla aslında hani sorduğun soruya ithafen şunu söylemek isterim. Havacılıkta kullanılan üretim metotları hakikaten çok kompleks ve çok çeşitli. Ve bu anlamda da biz Türkiye'de çok ciddi altyapılara sahibiz ve yapabiliyoruz. Bu anlamda hani daha önce yurt dışında çalışma fırsatı elde ettiğimde, yani yurt dışına sürekli gittiğimde oralarda gördüğüm makinaları, altyapıları TEİ'de görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'de çok ciddi bir ilerleme olduğunu söyleyebilirim. Yani bu son 3 yılda, 5 yılda olan bir şey de değil. Aslında TEİ 37 yıllık bir firma ve 37 yıldır da bu anlamda hani sürekli üstüne koya koya gitti. Buraya öyle geldi. Bundan sonra da koymaya devam edecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum soruya cevap oldu mu, yoksa daha fazla ilave etmemi istediğiniz bir şey var mı?
Çok teşekkür ederim Ahmet abi. Ben yani çok memnun oldum soruyla alakalı olarak.
Değerlendirdiğiniz zaman yöneticilikle mühendisliği karşılaştırdığımızda size göre bunların ikisinin birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bir de ayrıca zaten siz de biliyorsunuzdur, yurt dışında birazcık da mühendisler yöneticilik tarafına geçmeden mühendis olarak daha devam edebiliyorlar. Ama Türkiye'de birazcık da belki de ekonomik nedenlerden dolayı belli bir pozisyona gelen mühendis yöneticiliği tercih etme hakkında ne düşünüyorsunuz?
Daha çok güzel bir soru sordun. Yani bugün sorduğun soruların hepsi çok güzel sorular.
Teşekkür ederim.
Ben soruları da ilk kez burada duymuş oluyorum ama çok güzel sorular soruyorsunuz. Çok da keyifli bir söyleşi oluyor benim adıma. Şimdi bu anlamda şunu söyleyebilirim. Çok doğru bir noktaya parmak bastı. Biz ileride kariyerimizde ille de yönetici olmak zorunda mıyız? Çünkü evet, hepimizin bir ailesi, bir çevresi var ve yöneticilik Türkiye'de çok önem atfedilen bir konum. Eğer siz yönetici olmadığınızsa 10 yıl, 20 yıl geçtikten sonra çevreniz de sizi sorguluyor belki diye düşünüyor insan. Ve aslında belki çok da istemediği, çok da keyif almadığı bir yola, bir kariyer petine doğru ilerliyor. Bu anlamda Batı ne yapıyor? Uzmanlıklara da prim veriyor. Aynı şekilde yöneticiliklere verdiği gibi. Yani burada ücretsel anlamda bir primden değil, onlara da bir önem veriyor. Onları da kendi süreçlerin içerisinde doğru yerlere konumlandırıyor diyebiliriz. Biz de TEİ'de bunu yapmaya çalıştık. Mesela Şef Mühendislik Ofis diye bir organizasyonumuz var. Aslında biz teknik anlamda ilerlemek isteyen, orada uzmanlaşan arkadaşlarımızı buralarda daha efektif kullanıyoruz. Yani onlar hem sürecin teknik anlamda yönetilmesi konusunda bütün diğer organizasyondaki arkadaşlara yardımcı oluyorlar. Hem teknik gap'lerimizi, ilerleyeceğimiz alanları belirleyip o alanlarda neler yapılabilir, onun üzerine çalışıyorlar. Hem de ciddi mentörlükler yapıyorlar, gözden geçirmeler yapıyorlar, yaptığımız işleri gözden geçiriyorlar ve biz onları da aynı yöneticiler gibi paralel bir pette ilerletiyoruz. Şimdi bu bence bizim burada yaptığımız şey bu anlamda önemli diye düşünüyorum. Sonrasında şuna gelmek istiyorum. Eğer bir yönetici olmak istiyorsanız bazı yetkinliklere sahip olmanız gerekebilir. Yani bu yetkinliklerin bir kısmı sizde doğuştan olabilen yetkinlikler olabilir. Bir kısmı da sizin aslında geliştirmeniz gereken yetkinlikler olmalı. Ve yetkinlikler aslında günümüzde çok çok önemli bu anlamda. Yani bugün bir yönetici olabilmeniz eskiden yeten yetkinliklerle de mümkün değil. Daha fazla yetkinliğe sahip olmak zorundasınız. Çünkü bir, dijital bir dünya var. Bir, ikincisi teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bir başka konu, bugünkü jenerasyon, İşte Y veya Z dediğimiz jenerasyon X jenerasyonundan daha farklı. Yani daha talepkar, daha hızlı ilerleme tarafında. İşte X jenerasyonunun kanaatkar tarafı varken Y'nin veya Z'nin daha talepkar olması zaten teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesinde de belki bir faktör, bir etken. Dolayısıyla bugünün yöneticilerinin bu jenerasyonları iyi anlaması ve bunları birbiriyle iyi entegre etmesi gerekiyor. Yani benim zamanımda böyleydi ve ben böyle uygularım diyerek yönetemiyorsunuz. Dolayısıyla kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yani eskiden yeten yetkinlikler bugün çok da yeterli değil. Bu anlamda daha fazla yetkinliğe sahip olmanız gerekiyor. Bir kere her çağda, her zaman çok kıymetli olan bir iletişim becerisine sahip olmanız gerekiyor. Yani yöneticilikte olmazsa olmaz konulardan bir tanesi bence bu iletişim becerisinin çok üst seviyede olması gerekiyor. Yine aynı şekilde mesela çatışma yönetiminde başarılı olmanız lazım. Yani çünkü bir kere herkesi aynı düşüncedeki insanlardan seçerseniz zaten orada bir yenilik, orada bir inovasyon yapamazsınız. Farklı düşünceler olması lazım ama bunları da bir harmoni içerisinde harmanlamanız lazım. Dolayısıyla çatışmaların olması kaçınılmaz. Bunları üstünü örterek değil, bunları yöneterek ve bunları güzel bir potada eriterek sonuca ulaşmanız lazım. Dediğim gibi bu yetkinliklerin çoğu sizde olabilir ama mutlaka hala geliştirilmeye açıktır. Eğer bu yetkinliklerden bir kısmında zorluk çekiyorsanız ve bu işten keyif almıyorsanız, çünkü insan dediğimiz varlık gerçekten kompleks bir varlık ve bu varlık karmaşık, bu varlıkla birlikte çalışabilmeniz için de gerçekten o becerilerin gelişmesi gerekiyor. Eğer bu yoksa teknik tarafta daha mutlu ve keyif alıyorsanız orada ilerlemeniz lazım diye düşünüyorum. Çünkü hangi rolde olursanız olun, eğer istemediğiniz, keyif almadığınız, sevmediğiniz ve yetkinlikleri olmadığınız bir rolü yapıyorsanız hem kendinize hem de çevrenize belki de zarar veriyor olabilirsiniz. Aslında teknik bir insanı yönetici yaparak hem kendisinin keyif almadığı bir işi yapmaya zorluyorsunuz hem de iyi bir yöneticilik yapamadığı için aslında çevresindeki saygınlığını da yitirmesine neden oluyorsunuz ya da diğer insanları da mutsuz etmesine neden oluyorsunuz. O yüzden bence insanlar neyi istiyorlarsa, neyi seviyorlarsa ve nerede yetkinlikleri varsa onu seçmeliler. Biz şirketlerin, yöneticilerin de çalışanlara onların karakterlerine, onların becerilerine, onların bilgilerine, yeteneklerine ve yetkinliklerine uygun kariyer yolları geliştirmemiz, açmamız ve o yönde onları teşvik etmemiz lazım diye düşünüyorum.
Çok teşekkürler. Gerçekten detaylı ve açıklayıcı bir açıklama oldu.
Sıradaki soruyu ben sorabilir miyim?
Tabii ki.
Az önce yöneticilerle, yöneticilerin yönettiği çalışanlar arasındaki ilişkiye değindin. Tabii doğal olarak da Z kuşağına da değindin nesil olarak. Peki Z kuşağını ve de bizi gelecek yıllarda mühendislik ve sektör anlamında neler bekliyor? Gelecekte hangi sektörlerin ve hangi mühendisliklerinin daha parlak, daha açık olduğunu düşünüyorsunuz? Veya gelecek tasavvurunuz nedir bu konuda?
Yani bu konunun uzmanı değilim. Yani bu jenerasyonları çok iyi bildiğim söylenemez. Anlamaya, öğrenmeye çalışıyorum, okumaya çalışıyorum. Kendimi bu anlamda eksiklerimi gidererek geliştirmeye çalışıyorum. Ama naçizane görüşüm şu. Şimdi teknoloji geliştikçe aslında her şey daha çok küçülmeye başlıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eskiden çok büyük gördüğümüzde çok etkilenirdik mesela. Ama şimdi daha küçük şeylere daha büyük şeyler sığdırdığımızda daha fazla etkilenebiliyoruz. Mesela bugün işte hava taksileri var mesela. İşte yurt dışında Almanya'da gördüğüm bir iki tane firma var bu alanda çalışan. Hava taksileri yapıyorlar. Yani bir zamanlar böyle çizgi filmlerde gördüğümüz, İşte Fred Çakmaktaş ailesinin çizgi filminde gördüğümüz şeyler gerçekleşiyor. Dolayısıyla yani böyle 3-4 kişilik hava taksiler oluşuyor. Ya da işte dronlar mesela. Yani yine baktığımız zaman birçok meslek kayboluyor. Birçok şey daha çok dijitalleşiyor işte. Mesela yakından birçok insanın takip ettiği gibi ben de takip etmeye çalışıyorum. İşte Metaverse'den bahsediyoruz mesela. Dijital bir dünya, sanal bir dünyadan bahsediyoruz. Tabii bu dünyayı aslında hepimiz gibi ben de anlamaya çalışıyorum, algılamaya çalışıyorum. Yani bu dünyalıkları ne olacak, bu dünya ne kadar sürdürülebilir olacak ve nereye evrilecek? Aslında hep birlikte göreceğimiz bir süreç olacak. Ama yani hepimiz böyle sanal bir dünyada işte evlerimizde işte makinelere bağlı, yani Matrix filmindeki gibi yaşamayacaksak eğer, yine belli alanlar, belli mesleklerin olması gerekiyor olacak. Yani o dronların bir mekaniği, bir üretimi, bir şeyi olması gerekecek. Tabii bu burada hani bunları ilerleyen dönemde robotlar mı yapacak? Oraya doğru mu evrileceğiz? Bunu zaman gösterecek hepimize. Ama baktığımız zaman hani eskiden işte insanlı savaş uçakları varken şimdi insansız hava araçlarından bahsediyoruz. Hem de ciddi donanımlı ve çok da hızlı, çok da bu anlamda game changer dediğimiz teknolojiyi başka yere evren yapılar görüyoruz. Hani geleceğin çok daha fazla dijital olacağını, Özellikle big data'yı yönetebilmek anlamında yazılımların, işte yetkin insan kaynağının gelişmesiyle birlikte aslında dijital anlamda bizi çok gelişmiş bir dünya bekleyebilir, ama aynı zamanda da hani bununla ilgili açıklar, bu açıkların giderilmesiyle ilgili süreçler de olabilir. Bu anlamda ben çok daha fazla dijital bir sürece, dijital bir dünyaya doğru evrileceğimizi düşünüyorum.
Çok teşekkür ederiz. Benim aslında buradan sonra sorum biraz daha size yönelik olacak abi. Devam edeyim mi?
Tabii tabii.
Çok teşekkür ederiz. Peki Ahmet abi, sizin kendiniz için çizmiş olduğunuz gelecek planınız var mıdır?
Güzel soru. Ya şimdi şöyle bir şey var. Aslında 22 sene olacak işte iş hayatına gireli. İş hayatına ilk girerken kendim için düşündüğüm şey öncelikle iyi bir insan olma noktasından hiçbir zaman sapmamaktı. Sonrasında tabii ki iyi bir mühendis olmak. Mesleğimi en iyi şekilde icra etmek ve bu ülkenin bana kattığı, kazandırdığı şeyleri bu mesleği iyi icra ederek, insanların hayatlarına dokunarak ödemeye çalışmak. Şimdi şöyle bir şey var. İnsan hata yapan bir varlık. Ben de geçmişten bugüne kadar o kadar çok hata yaptım ve hala da yapmaya devam ediyorum ki şu Yunus Emre'nin önemli dizeleri var ya, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır diye. Şimdi o anlamda baktığım zaman aslında insanın varoluşundaki en önemli şeylerden biri insanın kendini bilmesiyle ilgili bir süreç. Bu çok hakikaten zor bir süreç. Ben de yıllar geçtikçe kendimi daha iyi tanımaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Hatalarımı görüp onlardan ders almaya çalışıyorum. Eskiden insanların hayatına dokunmak için çıktığım bu yolda belki de çok fazla hata yaptım. Çok fazla insanın kalbini kırdım, üzdüm. Böyle olunca bazen hakikaten hani çıktığım yoldan uzaklaşıyor muyum diye düşünmeden edemiyorum. Üzülüyorum da. Bu anlamda benim kendime çizdiğim yol, bir kere her şeyden önce insanlara, hayatına dokunmak için çıktığım bu yolda çok fazla büyük hatalar yapmadan, insanları üzmeden, kırmadan bu süreçlerin sonunda dediğim gibi iyi bir insan olma yolculuğunu tamamlamak, iyi bir mühendis olma yolculuğunu tamamlamak. Büyük hırslarım yok. Büyük hayattan beklentilerim yok. Ama tabii ki en önemsediğim şeylerden biri bir eser yapmanın bir parçası olabilmek, bir ekibin yaptığı o eserin içerisinde yer alabilmek, bir yerinden, bir ucundan tutabilmek. Bunu yapabilirsem zaten gerçekten hani çok mutlu olacağım. Bu şekilde ayrılırsam bu dünyadan, arkamda güzel izler, hoş sedalar bırakırsam mutlu olacağımı düşünüyorum. Ve şuna inanıyorum, insan yaptığı işte iyi olursa, iyi yapmaya çalışırsa ve çevresindeki insanlarda da bu birlikteliği sağlarsa günün sonunda zaten sonuçların da güzel olması kaçınılmaz olacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde bakıyorum hayata. Yani elimden gelenin en iyisini yaparak hayatın bana sunacağı yollar, fırsatlar neyse oralarda hakkını vererek, verebileceğim şekilde ilerlemek.
Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir noktaya bence değindiniz. Hayattan bir eser bırakmak. Benim en çok aklımda hani orası dikkatimi çekti. Bir ilham verici olarak gitmek gibi bakıyorum ben buna. İnşallah umduğumuzu bularak bu hayattan göçeriz diyeyim abi, affınıza sığınarak.
Tabii tabii, yani şöyle şunu söyleyeyim. Yani aslında insan bir başkasına ilham verip aslında bayrak yarışında bayrağı bir yerden bir yere taşıyan bir varlık olmalı bence. Yani bizden öncekilerin bugüne kadar getirdiği güzel şeyleri biz de alıp oradan başka bir yere götürmeliyiz. Ve orada bir şekilde o bayrak yarışında birilerine emanet etmeli ve onların da oradan alıp daha ileriye götürmesi gerekir diye düşünüyorum. Hani insan olarak her şeyden önce, sonra da millet olarak bunu yaparsak, yani biz çevremizde bazen bazı insanları eleştiriyoruz. Belki bu hataları hepimiz düşüyoruz. Ama aslında yapmamız gereken belki de etrafımızda örnek olabilmek, eleştirmek yerine yapmaya çalışmak, yapıcı olmak ve yaptıklarımızla örnek olmak. Yani sadece söylediklerimizle değil, yaptıklarımızla ve yaptıklarımızla söylediklerimizle birbirlerine tutarlı bir hale getirmek. Bu şekilde yaparsak, ilham verirsek, ilham alırsak bence o anlamda hani üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmış oluruz diye düşünüyorum.
Teşekkür ederiz abi tekrardan. Şimdi ben burada aslında biraz daha soruyu biraz da kapanışı yönlendirerek başka bir noktaya çekmek istiyorum.
Şimdi tabii.
Biz her bölümümüzde konuğumuza bir zaman aralığı tanımak istiyoruz. Biz buna genelde işte sadece Taha, sadece Mustafa gibi bir isim veriyoruz. Bizi dinleyen çok farklı konuklarımız var. Kimisi öğrenci, kimisi belki şu an mutfakta yemek yapıyor. Bir başkası kendi iş yerinde bunu açıyor. Hepimiz geri dönüp düşünürüz abi. Ya şimdiki aklım olsaydı, falanca zamanlara da dönseydim, filanca şekilde yapardım gibi. Biz bu noktadaki görüşünüzü de merak ediyoruz ve size sadece Ahmet diyebileceğimiz bir zaman tanımak istiyoruz.
Evet, zor bir konu. Yani aslında uzun zamandır da hani bunların muhasebesini yapıyorum. Yani ben geçmişe dönsem neyi farklı yapardım, neleri daha iyi yapardım diye. Ya bir kere konuşmayı seven biriyim. Daha az konuşurdum mesela. Çünkü şunu öğrendim hayatta. Aslında konuşmak hata yapmayı da artıran bir faktör. Daha az konuşmayı, daha fazla dinlemeyi başarabilmeyi isterdim. Bu konuda birçok eğitim alıp kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ne kadar başarabiliyorum bilmiyorum. Onu etrafımdaki insanlar karar verirler. Ama hani bu benim için mesela önemli bir nokta diye düşünüyorum. Onun dışında bazen aslında tabii ki insanın hırsları, tabii ki insanın gelecek beklentileri onu motive ediyor ve ileriye taşıyor. Ama eğer hırs sizin kontrol ettiğiniz bir şeyse bir enerji oluyor. Eğer hırs sizi kontrol ediyorsa o zaman sizi başka ve yanlış yollara sevk edebiliyor. Bu anlamda geçmişte bunu çok iyi başaramadığım dönemler oldu belki de ve bunu daha iyi yapabilmekle ilgili bir mücadele içindeyim. Dolayısıyla bu noktada sadece Ahmet olarak düşündüğümde bu mesela yine işte dinlemeyi daha iyi yapabildiğim gibi hırslarımı daha iyi yönetebilme, belki ego da denebilir buna. Yani bütün dünyada da bence bunları daha iyi yapabilen insanların sayısı arttıkça ben de onlardan biri eğer olabilirsem şayet yeryüzünün daha iyi olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bir diğer nokta da aslında bizim değerlerimizi çok iyi belirlememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani biz bir yere mi varmak istiyoruz yoksa o değerlerimizi mi korumak, yaşatmak istiyoruz? Bu belki üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Yani çünkü çok elde etmek istediğimiz bir şeyi elde ettiğimizde aslında belki o kadar da mutlu olmayabiliriz. Ne demek istiyorum? Yani şöyle düşünün, bir an bir yerde yalnızsınız. Çok müthiş bir şey başarmışsınız ama paylaşacağınız hiç kimse yok. Dolayısıyla yani bunun tadını çıkaramıyorsunuz. Peki esasında o başardığınız şey mi kıymetli yoksa onu birileriyle paylaşabilmek mi? Sanki paylaşabilmek, o zaman paylaşabilmek bir değerse bunu biz aslında kaybettiğimizde de kazandığımızda da yaşadığımız her süreçte de muhafaza etmeliyiz, bunu korumalıyız. Çünkü bu önemli bir değer. İşte hepimizin aslında bu değerleri belirlememiz ve bunları da belki de bir kısmını ortak noktada, ortak paydada bir araya getirdiğimizde çok daha güzel bir dünyaya uyanabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü günümüzde gerek pandemi, gerek ekonomik krizler, gerek iklim değişiklikleri vesaire çok bizi demotive eden faktör var aslında dünyada. Ama değerlerimizi muhafaza ettiğimizde yani insan olarak bizi diğer canlılardan ayıran üstün yönlerimizi muhafaza edip onları koruyup geliştirerek aslında çok daha hem kendimize hem çevremize hem topluma faydalı olabiliriz. Ben bu anlamda hani işte 44 yaşına geldiğim bu süreçte birazcık daha bunları düşünüp bu noktada daha kendimi geliştirmeye, kendimi tanımaya çalışıyorum. Bunları söyleyebilirim herhalde.
Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Buradan yavaşça kapanışa geçeceğiz. Size ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz nasıl ulaşabilirler?
Ben sosyal medya hesaplarını çok fazla kullanmıyorum. Yani bir Twitter veya Instagram hesabım hiçbir zaman olmadı. Ama LinkedIn hesabım var. Orayı da mümkün mertebe aktif kullanıyorum. Yani belki çok fazla paylaşımda bulunmuyorum ama takip ediyorum. Dolayısıyla hani oradan bana yazarak çok rahatlıkla ulaşabilir arkadaşlar. Sadece bazen belki geç dönebilirim, dönüş yapmamış olabilirim. Lütfen kimse alınmasın derim. Fırsat buldukça da dönmeye çalışırım. Bu yolla ulaşabilirler diye düşünüyorum. Onun dışında yani teyideyim. Eskişehir yolu düşerse insanların vaktimiz olduğu müddetçe birlikte zaman geçirmek de isterim.
Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Üretim Sahnesi'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.